Kitabın adı Firuze. Yazarı Sinan Akyüz. 12. ayrım. Kayınpederim Nadem'in aniden ölmesi beni derinden sarsmıştı. Artık o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hayatım bir çorap söküğü gibi çözülmeye başladı. Ben artık eski ben değildim. Vasim de delicesine aşık olduğum erkek değildi. Aniden patlayan bir balon gibi yaşamım ters yüz olmuştu. Havaya karışan toz bulutlarının içinde gerçekleri görmeye çalıştım ve karşımdaki manzara daha önce gördüğümden farklıydı. Boğazım düğümlendi. Konuşmaya daha fazla devam edemedim. Bir sigara yaktım. Sigaranın dumanını havaya üfledim. Mini barda içecek bir şeyler var mı diye sordum kime. Kim yerinden doğruldu, bir şeyler olacaktı dedi. Balkon kapısından geçip odaya girdi. Mini barın kapağını açtı. Biramız, şarabımız, viskimiz var. Hangisinden içmek istersin diye seslendi. Viski olsun. Kim elinde tuttuğu viski kadehini bana uzattı. Ben de bir kadeh şarap içeceğim dedi. Hadi şerefe. Kadehi kaldırıp bardağına dokundurdum. Şerefe. Bir saniye dedi heyecanlı heyecanlı. Neye içiyoruz? Yeniden kavuşmamıza içelim, olmaz mı? Yeniden kavuşmamıza dedi gülerek ve daha sonra elinde tuttuğu kadehi bardağıma hafifçe vurdu. Kim karşıma geçip tekrar oturdu. Sana bir sorum olacak dedim. Evlilikler sorumluluk ve mecburiyetten dolayı mıdır ki zamanla anlamını yitirip sadece göreve dönüşüyor? Bilmem dedi. Bu soruyu aslında erkeklere sormak gerekmiyor mu? Ne de olsa kocalarına sıkı sıkıya bağlı olan bizler değil miyiz? Gerçekten bir kadın olarak canım acıyor. Erkekler için bir sürü fedakarlıklar yapıyorsun ama yine de onlara yaranamıyorsun. Şimdi geriye dönüp baktığımda çok genç bir yaşta mutluluğu tatmışım. Ama aynı zamanda çok genç bir yaşta da yalnızlığı görmüşüm. Vasim ilk başlarda beni delicesine sevdi. Sonrasında ise beni kendisine köle yapmak istedi. Onun kölesi olmaya razı olsaydım, belki de evliliğimiz hala sürüyor olacaktı. Bu erkekler anlaşılmaz yaratıklar. İçlerinde sadece birkaç tane iyi var. Onları da ya başkaları kapmış ya da benim gibi toprağa gömmüşler. Haklısın, hem de yerden göğe kadar haklısın. Erkekler şu dünyada para kazanmayı marifet sanıyorlar. Ev kirasını, elektrik, su ve telefon faturalarını ödemeyi erkeklik olarak görüyorlar. Halbuki erkek olmak fatura ödemek değil ki. Erkek olmak bir kadına kadınlığını hissettirmektir. Ona ilgi göstermektir. Karşısına geçip yarım saat onunla sohbet etmektir. Yatağa atmadan önce bir iki dakika delicesine öpüşmektir. Ya onlar bize ne diyorlar? Sen onu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Yok yok, vallahi erkekler çok terbiyesiz yaratıklar. Bunlar zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmayı seviyorlar. Her zaman onlar haklı, biz kadınlar haksızız. Yok, faturaları ödüyormuşlar da. Yok, eve ekmek getiriyormuşlar da. Bir de hiç utanmadan neyin eksik demezler mi? Gel de fıttırma. Onlara bu evde eksik olan sensin dediğinde de öküzün trene baktığı gibi suratına bön bön bakıyorlar. Kim kahkahayı bastı. Ağzından bal damlıyor dedi. Gerçekler aynen söylediğim gibi. Erkekler eksik olan şeyin kendileri olduklarını bir türlü göremiyorlar. Oldukça sinirlenmiştim. Şu gerçeği unutma dedim burnumdan soluyarak. Biz kadınların zayıflığı çocuklarımızdan geliyor. Annelik başka bir duygu. Erkeğin babalık duygusu gibi değil. Yoksa bu aşağılık heriflere bir saniye bile olsa katlanmazdık. Bıçak kemiğe dayanmadan önce onları kapının önüne koyardık. Kollarına sepeti takıp onları geldikleri yere postalardık. Kim güldü. Hakikatleri söylüyorsun dedi. Ağzına sağlık. Bir düşünsene Kim. Sen hiç parkta çocuklarıyla oynayan babalara rastladın mı? Peki sen hiç çocuklarıyla şakalaşan babalar gördün mü? Bence bu erkekleri çok fazla göremezsin. Çünkü para kazandıkları için her zaman yorgundurlar. Ama ne hikmetse aynı adamlar diri güzellerle düşüp kalkmasını gayet iyi biliyorlar. Onları yatakta mutlu etmek için ağır işçiler gibi harıl harıl çalışmasını da biliyorlar. Ama iş karılarıyla sevişmeye gelince tak fişi bitir işi mantığıyla hareket ediyorlar. Sanki o anda karılarıyla sevişmiyorlar da cenaze kaldırıyorlar. Freni boşalan kamyon gibiydim. Sinirimden konuştukça konuşmak istiyordum. Kim ise karşımda kıkır kıkır gülüyordu. Gülme dedim. Sana gerçekleri söylüyorum. Erkeklere bu evde eksik olan sensin dediğimizde adamların yüzleri asılıyor. Biz kadınları çok film izlemekle suçluyorlar. Hayat hep haksızlıklarla mı dolu? İnsan olmak, insan yerine konmak için biz kadınların hep esip gürlemesi mi gerekiyor? İçimizdeki suskunluklarla dolup taşan yüreğimize kim su serpecek? Erkekler mi? Asla! Keşke evlendikten sonra da ellerimizi tutabilselerdi. Başımızı dizlerinin üzerine yatırıp saçlarımızı okşasalardı. Tenimize dokunsalardı. Erkekler evlendikten sonra bunları neden yapmıyorlar? Bunları onlardan istemek neden şımarıklık olsun ki? Sahi bunlar hep filmlerde mi yaşanıyor Kim? Bizler gerçek hayatta bunları hiç mi yaşayamayacağız? Kim manalı manalı baktı bana. Erkekler dedi boğuk bir sesle, ne yazık ki onlar içimizdeki boşluk olarak kalacaklar. Bir gün sevgililerimden birine kapıyı gösterdiğimde neden diye sormuştu. Çünkü demiştim ona, sen içimdeki boşluksun. Bu boşluğu doldurmaya yetemiyorsun. İşte böyle canım arkadaşım. Erkeklerin birçoğu içimizdeki boşluktan ibaretler. Bir de kendilerini bulunmaz Hint kumaşı zannetmezler mi? İşte o zaman gidip boğazlarına var gücümle yapışmak ve onları oracıkta boğmak istiyorum. Kime baktım? Öyleyse dedim, içimizdeki boşluk nasıl dolacak? Sana içimizdeki boşluğun dolacağını kim söyledi? Hayat bir oyun sahnesi ise biz kadınlara düşen görevde yalnızlığımızla yetinen, sabırla hayatı sürdüren sıradan bir kadın olmakmış. Ne acı dedim. Desene bizim için felaket bir durum bu. Bu devirde bir erkekle evli olmak her gün ölüp dirilmek gibi bir şey. Dünyanın neresinde olursan ol dedi Kim. Kadınlar evlenince mezara giriyorlar. Eşlerine karşı susup gurursuzlaştırılıyorlar. Son derece haklısın dedim. Evli bir kadın olmak her şeye engel. Doğru mu? Evet, ama evli bir kadın olmak sadece bir tek şeye engel değil. Ev işlerine. Bu ev işleri de öyle bir yapboz işi gibi ki kardeşim, her gün yap yap bitmiyor. O mevzuya hiç girmek istemiyorum. Bir konuşursam bir konuşurum. Ev işi ne yazık ki biz kadınların kamburu. Kim aniden sustu, bana baktı. İnsanın sevdiği birine acıyarak bakması, bakarken de onu çaresizce seyretmesi, o an en büyük ızdırapmış gibi geldi bana. Sonra ne oldu diye sordu acı dolu sesiyle. Kime baktım? Kendi evimizden çıktık, yarım yamalakta olsa kayınvalidemin evine yerleştik dedim buğulu bir ses tonuyla ve sonra da kaldığım yerden anlatmaya koyuldum. Kayınvalide. O günlerde bana öyle geliyordu ki kayınpederimin ölmesi benim birliğimi, düzenimi bozmuştu. Artık ben kırık bir aynadan başka bir şey değildim. Sanki her parçam kendi hayatını yaşamaya gitmişti. Tabii ki aldığım bu darbelerin etkisiyle ölmedim ama ayrı ayrı benlere bölündüm. Bana kalan hayat gözyaşlarından başkası değildi. Hiç unutmam, bir akşamüstü sofrayı kurmuş, yemeğe oturmuştuk. Vasim sakin ama kararlı bir sesle, sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum, bu evden taşınıyoruz dedi. O anda beni görmeliydin, sanki beynimin içi uyuştu. Kıpırdamadan öylece kala kaldım. Wasim hala konuşuyordu. Wasim'in sesi ta uzaklardan, karanlık bir tünelin ucundan kulağıma geliyordu sanki. Fark ettim ki onu dinlemiyordum. Gözyaşlarım bütün yüzümü yıkadı. Neden diye sorabildim cılız bir sesle. Ben bu evde yaşamaktan son derece mutluydum. Hesaplar değişti dedi Wasim sakinliğini hiç bozmadan. Hangi hesaplar? Bir süre sustu, sonra içine çekti. Annemle kız kardeşimi yalnız bırakamam. Bir anda kanım çekildi. Sanki bütün gücüm tükenmişti. Ne? Diye sordum şaşkınlıkla. Annen ve kız kardeşin için kurulu düzenimizi mi bozacağız? Wasim zafer kazanmış bir komutan edasıyla, onlar benim parçam, o eve bir erkek lazım dedi. İyi düşündün mü dedim sakin bir sesle. Bu durum ilişkimizi bozmasın. Bana pis pis baktı. Sen ne konuştuğunun farkında değilsin galiba. Onların yanına taşınmamız ilişkimizi niye etkilesin? Yoksa sen annemin cadaloz bir kadın olduğunu mu düşünüyorsun? Sözlerimi çarpıtma. Annen hakkında öyle bir düşüncem olduğunu sana kim söyledi? Ama sözlerinden bu sonucu çıkarıyorum. Sana öyle geliyor canım. Ben öyle bir şey söylemedim dedim ilk kez sesimi yükselterek. Bana sesini yükseltme dedi sofradan hızla kalkarken. O gece yatağa dargın girdik. Birbirimizle hiç konuşmadık. Wasim'i ilk kez bana karşı böyle soğuk görüyordum. Bu tavrı alışık olmadığım bir tavırdı. Gerçeği söylemek gerekirse o gece bu tavrına çok üzülmüştüm. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Başımın içi zonkluyordu. İşin kötü tarafı ne yapacağımı bilemiyordum. Ben gitmemek için ayak sürecektim, o da beni bu evden koparmak için elinden geleni ardına koymayacaktı. Adeta köşeye sıkışmıştım. Gece boyunca Wasim'i suçlayıp durdum ama bu suçlamalarım neyi değiştirecekti ki? Sabaha doğru yatakta sızıp kaldım. Uyandığımda Wasim yanımda yoktu. Salona geçtim. Marie Amer'e mamasını yediriyordu. Günaydın Marie dedim uykulu gözlerimi ovuştururken. Amer nasıl? Dün gece rahat uyuyabildi mi? Çok iyi uyudu. Gıkı bile çıkmadı. Amer'in yanına geldim. Benim güzel oğlum dedim onu öperken. Yakında ağabey olacaksın ama hala altına işiyorsun. Marie güldü. İnşallah bu sefer kız olur hanımefendi dedi. İnanın bana kız çocuğu gibisi yok. Hayırlısı neyse o olsun Marie. Biliyorsun her şey Allah'tan. Marie evet anlamında başını salladı. Sonra da size bir şey sorabilir miyim hanımefendi dedi yutkunarak. Marie'ye baktım. Tabii ki sorabilirsin. Dün istemeden de olsa konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. Bu evden taşınıyor musunuz? Bilmiyorum Marie. Taşınıp taşınmayacağımızı yakında göreceğiz. Amir'i kucağıma aldım. Pencerenin önüne götürdüm. Pencereyi açtım. Dışarıda yağmur yağıyordu. Islak ağaçların ve ıslak toprağın kokusu içeri doldu. Hanımefendi dedi Marie. Efendim, şayet bu evden taşınırsanız ben de sizinle gelecek miyim? Kısa bir süre düşündüm. Saçmalama Marie dedim. Taşınırsak elbette bizimle geleceksin. Amir'e kim bakacak? Bir tanesi de yolda. Sensiz ikisiyle nasıl başa çıkarım? Marie gülümsedi. Sizin yanınızda olduktan sonra benim nerede yaşadığımın hiçbir önemi yok. Çünkü sizi çok seviyorum hanımefendi. Marie dedim. Bugün bir iki saat ortadan kaybolacağım. Birine uğramam gerekiyor. Amir'i tek başına idare edebilir misin? Tabii ki dedi Marie. Siz keyfinize bakın. Dışarı çıkıp biraz hava alın, ben öğlen üzeri Amir'i uyuturum. Sonra da ev işlerine girişirim. Telefona sarıldım, Sevim teyzeyi aradım. Ona kahve içmeye geleceğimi söyledim, o da beni beklediğini söyledi. Hemen giyindim, dışarı çıktım. Yağmur sicim gibi yağıyordu. Elimi kaldırdım, yoldan geçen bir taksiyi çevirdim. Taksiciye Arapça, Mezze'ye gidelim dedim. Taksici gaza bastı, yola koyuldu. Bir süre gittikten sonra arkasını döndü, bana baktı, "Nerelisiniz hanımefendi?" diye sordu. Sarı saçları, açık yeşil gözleri, iyice açık renkli teni, küçük burnu, ince ve düzgün hatlarıyla oldukça yakışıklı bir gence benziyordu. "Şamlıyım," dedim. Eliyle dikiz aynasını düzeltti, bu sefer aynadan bana baktı. Yeşil gözlerinin içi gülümsüyordu. "Siz buralı değilsiniz," dedi İngilizce konuşarak. "Hangi ülkedensiniz?" "Buralı olmadığımı nereden anladınız?" diye sordum İngilizce. "Arapça konuşmanızdan. Hiçbir Şamlı bu şekilde konuşmaz. Çok mu kötüyüm?" Başını salladı. "O kadar da değil," dedi kibarca. "İdare eder işte." "Arapçayı henüz yeni öğreniyorum ama kocam Şamlıdır." Genç taksici içini çekerek, "Demek evlisiniz," dedi. "Kocanız şanslı bir adam. Sizin gibi nadide güzeller Şam'da pek az bulunuyor." Utancımdan kıpkırmızı olmuştum. "İltifatınız için teşekkür ederim. Hatta bir oğlum var. Bir çocuğuma da hamileyim." Taksici arabayı yavaşlattı, başını çevirip bana baktı. "Anne olduğunuza inanamıyorum. Anne olamayacak kadar gençsiniz." Taksiciye gülümsedim. "İstanbulluyum," dedim. Dikiz aynasından yine bana baktı. "Türk kızları esmer değil miydi yahu?" dedi. "Londra'da iki Türk arkadaşım var. Kızların ikisi de esmer. Siz daha çok tip olarak biz Şamlılara benziyorsunuz." "Siz de," dedim. "Araplara hiç benzemiyorsunuz. Neredeyse bütün Şamlılar sarışın ve yeşil gözlü. Londra'da mı yaşıyorsunuz?" "Evet. Londra'da, üniversitede okuyorum. Ben de bir zamanlar Londra'da kalmıştım." Taksici gülümsedi. "İngilizcenizden belli," dedi. "Kusursuz bir İngilizceniz var. Yoksa kocanızla Londra'da mı tanıştınız?" Başımı iki yana salladım. "Hayır," dedim. "Burada tanıştık. Benim babam diplomat. Tayini buraya çıkmıştı. Sonra da eşimle burada tanıştım. Eşimin adı Vassim Tabba." Genç taksici kısa bir süre düşündü. "Tabbalar," dedi. "Onları tanıyorum. Şam'ın en köklü ailelerindendirler. Hatta hafızam beni yanıltmıyorsa, geçen gün eşinizin babası ölmüştü. Doğru mu?" Taksicinin rahmetli kayınpederimi tanımasına şaşırmıştım. "Doğru," dedim. "Siz onları nereden tanıyorsunuz?" Taksici güldü. "Şam küçük bir yer. Burada herkes birbirini az çok tanır." "Haklısınız," dedim. "Taksi kimin?" "Eniştemin. Çocuğu hasta. Ben de onun yerine işe çıktım. Bir hafta sonra da Londra'ya geri dönüyorum." "Londra'nın kıymetini bilin," dedim içten içe hayıflanarak. "Londra burnumda tütüyor." "Bakın," dedi taksici endişeli endişeli. "Siz iyi bir insana benziyorsunuz. Size bir şey söyleyeceğim ama sakın kimseye söylemeyin."
"Bana ne söyleyeceksiniz?"
"Çok yakın bir zamanda Suriye karışacak. Dikkatli olun." Taksicinin sözleri karşısında allak bullak olmuştum. "Kim karıştıracak?" diye sordum meraklı meraklı. "Assad kardeşler." "Hafez al-Assad mı?" "O ve kardeşi." "Çok saçma," dedim. "Söylediklerinizi aklım almıyor. Bir lider kendi ülkesini neden karıştırsın ki? Bence siz rüya görüyorsunuz." Taksici arkasına dönüp bana baktı. "O zaman söylediklerimi unutun gitsin," dedi. "Ama yine de muhaberatlara çok dikkat edin." Sevim teyzenin evine varana kadar bir daha taksiciyle hiç konuşmadım. Varacağımız yere geldiğimizde taksici arabayı durdurdu. Ona ücretini ödedim. Arabadan inerken "size iyi günler," dedim. Taksici yüzüme bile bakmadı. Gaza bastı, yanımdan olanca hızla uzaklaştı. Sevim teyzenin oturduğu apartmanın kapısı açıktı. Ter kokan birkaç amele yukarı kata koltuk taşıyorlardı. Apartmanın içi buram buram ter kokuyordu. Burnumu elimle kapatarak birinci kata hızla çıktım. Kapının ziline bastım, kapı açıldı. Sevim teyze, "Hoş geldin kızım," dedi. İçeri girdim, uzattığı eli öptüm, alnıma koydum. "Hoş bulduk," dedim. "Salona geçelim." İçeri geçer geçmez kahverengi koltuğa çöktüm.
Nasılsın kızım diye sordu. Tekrar başınız sağ olsun. Kalanlar sağ olsun dedim buğulu bir sesle. Yaşadığımız şoku henüz yeni yeni üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Ansızın gelen ölümler hep böyle olur. Hala şoktayım Sevim teyze. Üstelik çok gençti. Vasim'le arkadaş gibiydiler. Kaç yaşındaydı? 52. Benzetmek gibi olmasın, benimle yaşıtmış. Sevim teyze yaşına göre çok hoş bir kadındı. Mavi gözlü, açık tenliydi. Saçlarına yer yer aklar düşmüştü. Babası İstanbullu, annesi de İsveçliymiş. Annesi döneminde Göteborg'un en güzel kadınlarındanmış. Ailesi İstanbul'un Yeşilköy semtinde deniz boyunca uzanan geniş caddedeki bir evde oturuyormuş. Kahveni nasıl içersin diye sordu Sevim teyze. Orta dedim. Sen otur dedi. Ben kahveleri pişirip hemen geliyorum. 12. ayrımın sonu. Sayfa 152. Devamı 13. ayrımda.